Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 6. Ayrım. Sömürge döneminde yeni çıkışlar açan ve sömürge halkının şiddetine yeni amaçlar veren güçler nelerdir? Başta siyasi partiler ve aydın ya da ticari seçkinler vardır. Belirli siyasal yapıların karakteristik özelliği, soyut ilkeleri dile getirmeleri fakat kesin emirler vermekten kaçınmalarıdır. Sömürge döneminde bu ulusalcı siyasi partilerin tüm eylemleri seçim etkinlikleridir. Kendi kaderini tayin hakkı, insanın karnının doyması ve onur hakkı, herkese seçim hakkı ilkesi gibi konularda felsefi siyasal açıklamalar. Ulusalcı siyasi partiler hiçbir zaman silahlı gücün denenmesinin gerekliliğini vurgulamazlar. Çünkü amaçları sistemin radikal bir şekilde değiştirilmesi değildir. Pasifistler ve yasalcılar aslında düzenin, yeni düzenin yandaşlarıdır. Fakat sömürge burjuvazisinden tek bir talepte bulunurlar. Bize daha fazla güç verin. Şiddet konusunda seçkinlerin kafası net değildir. Sözlerinde şiddet yanlısı, davranışlarında reformisttirler. Ulusalcı siyasal liderler bir şey söylediği zaman gerçekte bunu düşünmediklerini açık bir şekilde ortaya koyarlar. Ulusalcı siyasi partilerin bu özellikleri hem siyasal liderlerin formasyonu hem de yandaşlarının niteliği ışığında değerlendirilmelidir. Bir ulusalcı partinin kadroları şehirli insandır. İşçiler, ilkokul öğretmenleri, zanaatkarlar ve sömürge durumundan yarar sağlayan, elbette biraz indirimli olarak, küçük dükkan sahipleri özel çıkarlara sahiptir. Yandaşların böyle olması, ücretlerin artması gibi özel koşulların iyileştirilmesi için mücadeleyi gerektirir. Bu siyasi partilerle sömürgecilik arasındaki diyalog hiçbir zaman kesilmez. Seçimlerde tam temsil, basının özgürleştirilmesi, dernek kurma hakkı gibi iyileştirmeler tartışılır. Reformlar ele alınır. Bu yüzden çok sayıda yerlinin anavatanının siyasi parti şubelerinin militan üyeleri olması kimseyi şaşırtmaz. Bu yerliler, soyut işçilerin yönetimi sloganı altında savaşır ve kendi ülkelerinde önce ulusalcı sloganların atılması gerektiğini unuturlar. Yerli aydın kendisini sömürge dünyasına asimile etme isteğiyle, ki bunu pek de saklayamaz, saldırganlaşmıştır. Saldırganlığını kendi bireysel çıkarları için kullanır. Dolayısıyla bir tür azat edilmiş köleler ya da bireysel olarak özgür köleler sınıfı doğar. Aydın bu kölelerin sayısının artmasını ve azat edilmiş yurttaşlardan oluşan bir sınıf yaratma olanağını talep eder yalnızca. Öte yandan halk kitlesinin başarı şanslarını artıran bireyleri durup izlemeye hiç mi hiç niyeti yoktur. Onlar sömürgenin konumunu ya da statüsünü değil, yerini talep ederler. Büyük yerli çoğunluğu sömürgenin çiftliğini ister. Onlara göre sömürgeci ile rekabete girmek söz konusu değildir. Onun yerini almak isterler. Ulusalcı partilerin yürüttüğü propagandada köylülük sistemli olarak ihmal edilir. Sömürge ülkelerde kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı fakat kazanacak çok şeyi olduğu için yalnızca köylülerin devrimci olduğu açıktır. Açlık çeken, sınıf sisteminin dışında kalan köylüler, yalnızca şiddetin kendisine yardımcı olabileceğini sömürülenler arasında ilk keşfeden olur. Onun için hiçbir uzlaşma olamaz. Sömürgeleştirme ve sömürgesizleştirme yalnızca göreli güç sorunudur. Sömürülen insan, kurtuluşunun bütün araçların ve öncelikle şiddetin kullanılmasını gerektirdiğini görür. 1956'da Monser Guimolet'in Cezayir'deki sömürgecilere teslim olmasından sonra Ulusal Kurtuluş Cephesi ünlü bildirisinde, sömürgeciliğin boğazına bıçak dayandığında yalnızca pençesini biraz gevşeteceğini söylediği zaman, tek bir Cezayirli bu sözcükleri aşırı şiddet yanlısı bulmamıştı. Bildiri bütün Cezayirlilerin yüreğinde hissettiklerini dile getiriyordu yalnızca. Sömürgecilik ne düşünen bir makine, ne de uslamlama yetenekleri olan bir bedendir. Şiddet doğal halindedir ve ancak daha büyük bir şiddetle karşılaştığı zaman boyun eğer. O zamana kadar hareketsiz kalmış olan sömürge burjuvazisi son vuruş anında ortaya çıkar. Sömürge durumunun yaratılması demek olan yeni bir fikir ortaya atar. Şiddet karşıtı olma. Bu şiddete karşı olma en basit biçimiyle sömürge ülkenin, aydın ve ekonomik seçkinlerine burjuvazinin onlarla aynı çıkarlara sahip olduğunu ve bu yüzden toplumun yararı için anlaşmanın acil ve kaçınılmaz olduğunu ifade eder. Şiddete karşı olma, sonradan pişmanlık duyulacak bir hareket yapılmadan, onarılmaz eylemler gerçekleşmeden, kan dökülmeden, önce yeşil çuha bir masanın çevresinde sömürge sorununu çözmeye yönelik bir girişimdir. Fakat kitleler, çuha kaplı masanın çevresine iskemlelerinin yerleşmesini beklemeden kendi seslerini dinler ve öfkelerini kusarak binaları ateşe verirse, seçkinler ve ulusalcı burjuva partiler hemen sömürgecilere koşarak, bu çok ciddi, nereye varır bilmiyoruz, bir çözüm, bir tür uzlaşma bulmalıyız diye haykırırlar. Bu uzlaşma düşüncesi sömürgesizleştirme olgusunda çok önemlidir. Çünkü hiç de basit değildir. Uzlaşma, sömürge sistemiyle genç ulusalcı burjuvaziyi tek bir şey olarak niteler. Sömürge sisteminin yandaşları, kitlelerin her şeyi yok edebileceklerini keşfeder. Havaya uçurulmuş köprüler, talan edilmiş çiftlikler, baskınlar ve savaş ekonomiyi ciddi şekilde yaralar. Uzlaşma, ulusalcı burjuvazi içinde aynı derecede çekicidir. Çünkü yükselen fırtınanın olası sonuçlarının pek farkında olmadıklarından bu dev kasırganın onları silip süpüreceğinden gerçekten korkar ve sömürgecilere katliamı durdurma olanağımız var. Kitleler hala bize güveniyor. Her şeyi tehlikeye atmak istemiyorsanız çabuk olun derler. Bir adım daha atılırsa ulusalcı partinin lideri bu şiddetle kendisi arasında bir mesafe bırakır. Yüksek sesle bu, Mau Mau, bu teröristler, bu insan boğazlayanlarla hiçbir ilgisi olmadığını ilan eder. Yapacağı en iyi şey, teröristlerle sömürgeciler arasında yer alan sahipsiz topraklara çekilmek ve aracı olma talebinde bulunmaktır. Yani sömürgeciler, bu Mau Mau'larla görüşmeye yanaşmadıklarından, burjuvalar görüşmeleri bizzat başlatmayı istemektedirler. Bu yüzden ulusal mücadelenin bu cephe gerisi, savaşın öbür tarafında olmaktan hiç vazgeçmeyen bu halkın partisi kendisini görüşmelerle uzlaşma arasında parende atarken bulur. Çünkü bu parti sömürgecilikle ilişkiyi asla koparmamaya çok dikkat etmektedir. Görüşmelerin başlamasından önce ulusalcı partilerin büyük bir çoğunluğu kendilerini bu barbarlığa açıklamak ve mazur göstermekle sınırlar. Halkın fiziksel güç kullanmak zorunda olduğunu iddia etmezler ve bazen öyle olur ki basının ve anavatan kamuoyunun lanetlediği eylemleri özel konuşmalarda kınayacak kadar ileri giderler. Bu ultra muhafazakar politikanın meşru mazereti, nesnel bir bakış açısına sahip olma isteğidir. Fakat yerli aydınlarla ulusalcı partilerin liderlerinin bu geleneksel tutumları aslında hiç de nesnel değildir. Çünkü onlar, kitlelerin bu sabırsız şiddetinin kendi çıkarlarını en iyi savunma aracı olduğuna aslında hiç mi hiç inanmamaktadır. Üstelik şiddet içeren yöntemlerin etkin olmadığına inananlar da vardır. Onlara göre sömürge baskısını şiddet yoluyla kırmaya yönelik her girişimin umutsuz bir çaba, intihar eylemi olduğuna kuşku yoktur. Çünkü beyinlerin derinliklerinde sömürgecilerin tank ve uçakları büyük bir yer kaplar. Onlara harekete geçilmeli denildiği zaman akıllarına üzerlerine yağmur gibi yağan bombalar, her yoldan üzerlerine gelen tanklar, makinalı tüfekler ve polisin saldırısı gelir ve sessizce otururlar. Baştan yenik düşmüşlerdir. Şiddet içeren yöntemlerle zafere ulaşamayacaklarını göstermemize gerek yok. Onlar bu gerçeği günlük yaşamlarında ve siyasal manevralarında değişmez olarak alır. Engels'in Çocuksuluk anıtı, Bay Duhring ile ünlü polemiğinde yazdığına benzer çocuksu bir konumda kalmışlardır. Robinson sopayı nasıl sağlayabildiyse, Cuma'nın da bir sabah elinde dolu bir tabanca ile ortaya çıktığını ve zor şartlarını tamamıyla tersine çevirdiğini, yani Cuma'nın kumanda edip Robinson'un crack mahkumu gibi çalışmak mecburiyetinde kaldığını da öylece kabul edebiliriz. Evet, tabanca sopayı alt ediyor. Böylelikle de en çocuksu hareket dahi zorun sadece bir arzu işi olmadığını, tersine harekete geçebilmesi için gayet gerçek ön şartlara, yani içlerinde daha mükemmel olanın mükemmel olmayanına üstün geldiği aletlere ihtiyaç bulunduğunu kolayca kavrar. Nihayet bu aletlerin de üretilmesi gerekir. Bu suretle de aynı zamanda mükemmel zor aletlerinin, yani halk dilinde silahların üreticisinin mükemmel olmayan aletlerin üreticisini mağlup ettiği, yani bir kelime ile zorun zaferinin silah üretimine, silahların da genel olarak üretime, yani ekonomik güce, devletin ekonomisine, zorun hükmü altında bulundurduğu maddi araçlara dayanmakta olduğu ifade edilmektedir. Dipnot: Engels, Ante Duhring, 2. kısım, 3. bölüm. Şiddet Kuramı, Editions, Seychelles, sayfa 199. Aslında reform liderlerinin bundan başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Sömürgecilere karşı neyle savaşacaksınız? Bıçaklarınızla mı, av tüfeklerinizle mi? Her şey sonunda bu silahların dağıtımına bağlı olduğundan, şiddet zamanı geldiğinde silahların önemli olduğu doğrudur. Fakat öyle olur ki sömürge ülkelerinin kurtuluşu konuya yeni bir ışık tutar. Örneğin gerçek bir sömürge savaşı olan İspanya Harekatı'nda 1810 bahar saldırısı sırasında 400 bin kişilik bir orduya karşın Napolyon'un geri çekilmek zorunda kaldığını görmüştük. Gene de Fransız ordusu tüm Avrupa'yı savaş silahları, askerlerinin kahramanlığı ve liderlerinin askeri dehasıyla titretti. Napolyon birliklerinin dev potansiyeli ile karşı karşıya kalan İspanyollar, 20 yıl önce Amerikan milislerinin İngiliz güçlerine karşı kullandığı ünlü gerilla yöntemlerini keşfettiler. Fakat yerlinin gerilla savaşı, tröstlerle tekeller arasındaki dünya çapında rekabet sürecinde yeni bir unsur oluşturmadığı takdirde diğer şiddet araçları karşısında değersiz kalır. Sömürgeciliğin ilk günlerinde ülkenin her yerini tek bir askeri kol işgal edebilirdi. Kongo, Nijerya, fil dişi kıyıları ve benzeri. Fakat bugün sömürge ülkelerin ulusal mücadelesi tamamen yeni bir uluslararası ortamda ortaya çıkıyor. Kapitalizm ilk günlerinde sömürgeleri imal edilir edilmez Avrupa pazarında dağıtılabilen ham madde kaynağı olarak gördü. Sermaye birikimi evresinin ardından bugün kapitalizm ticari bir kurumun kar elde etme kapasitesi kavramını değiştirmek zorundadır. Sömürgeler pazar olmuştur. Sömürge nüfusu mal satın almaya hazır bir müşteridir. Bunun sonucu olarak garnizon sürekli olarak zorlanırsa, alım ve satım işleri bozulursa, yani imal edilmiş ve bitmiş mallar artık ihraç edilemezse, askeri güç kullanmanın bir çözüm olarak bir yana bırakılması gerektiği açıktır. Köleliğe dayanan kör egemenlik anavatanın burjuvazisi için ekonomik açıdan değerli olmaktan çıkar. Bu burjuvazi içindeki tekelci grup, politikası yalnızca kılıca dayanan bir hükümeti desteklemez. Anavatanın fabrika sahipleriyle finans devleri hükümetlerinden sömürge halkları yok etmesini değil, ekonomik önlemlerle kendi meşru çıkarlarını güvencede tutmasını bekler. Dolayısıyla kapitalizm ile sömürge topraklarda alevlenen şiddet yanlısı güçler arasında bir tür kopuk işbirliği vardır. Ayrıca yerli ezene karşı tek başına değildir. Çünkü ilerici ülke ve halkların siyasal ve diplomatik desteği de arkasındadır. Fakat finans gruplarının birbirlerine karşı verdikleri acımasız bir savaş, rekabet de vardır. Bir Berlin konferansı Afrika'yı 3-4 emperyalist arasında parçalayabilmişti. Bu anda en önemli şey Afrika'daki falanca bölgenin Fransız ya da Belçika egemenliği altında olup olmadığı değil, daha çok ekonomik bölgelerin güvenlik içinde olmasıdır. Bugün savaşlar artık isyankâr sultanlara karşı verilmiyor. Her şey daha ince, daha az kanlıdır. Castro rejiminin tasfiyesi daha barışçıl olacaktır. Gine'yi şaşkına çevirmek ve Musaddık'ı saf dışı bırakmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu yüzden şiddetten korkan ulusalcı lider, sömürgeciliğin hepimizi katledeceğini düşünürse yanlış yapmış olur. Ordu kuşkusuz kurşun askerlerle oynamaya devam edecektir. Fakat finans çevreleri onlara hemen doğruyu gösterir. Bu nedenle sağduyulu ulusalcı siyasi partilerden isteklerini olabildiğince açık şekilde ifade etmeleri ve sömürgecilerle birlikte her iki tarafın çıkarlarını da gözeten bir çözümü sakin bir şekilde bulmaları istenir. Çoğunlukla bir tür sendikacılık karikatürü biçimine bürünen bu ulusalcı reformist eğilim eyleme geçmeye karar verirse, şehirlerde kurulmuş birkaç sanayi kuruluşunda işin sabote edilmesi, liderleri sevindirmek için kitlesel gösteriler ve otobüsleri ya da ithal ürünleri boykot etme gibi yollarla hayli barışçıl bir tarzda eylem yapar yalnızca. Bütün bu eylem biçimleri aynı zamanda hem sömürgeci güçlere baskı yapmaya hem de halkın enerjisini tüketmesine hizmet eder. Bu terapi uygulaması, bu uyku kürü bazen başarılı olabilir. Yeşil çuha kaplı masanın çevresindeki konferanstan Gabon Başkanı Bay Meba'nın resmi bir ziyaret için gittiği Paris'te bütün ciddiliğiyle Gabon bağımsızdır. Fakat Gabon ile Fransa arasında hiçbir şey değişmemiştir. Her şey eskisi gibi devam etmektedir. Sözlerini söylemesi gibi siyasal bir seçicilik çıkar. Aslında tek değişiklik Bay Meba'nın Gabon başkanı olması ve Fransız Cumhuriyeti'nin başkanı tarafından kabul edilmesidir. Sömürge burjuvazisi yerlileri sakinleştirme işinde dinden de yardım görür. Bir yanağına vurulunca diğer yanağını çeviren, kendilerine karşı işlenen suçları unutan ve kılı kıpırdamadan yüzüne tükürülebilen ya da aşağılanan bütün o azizler incelenmiş ve örnek olarak sunulmuştur. Öte yandan sömürge ülkelerinin seçkinleri, özgür görünen bu köleler hareketin başındayken kaçınılmaz olarak sahte bir çatışma yaratabilirler. Kendi kardeşlerinin köleliğini köle tüccarlarını utandırmak ya da ezenlerin rakipleri için tuhaf bir ideolojik hümanizm politikası sağlamak için kullanırlar. Gerçek şu ki, sözünü ettiğimiz kölelere hiçbir zaman gerçekten hitap etmemişlerdir. Onları hiçbir zaman somut terimlerle harekete geçirmemişlerdir. Tam tersine kesin vuruş anında, yani onların bakış açılarına göre kararsızlık anında, sömürge rejiminin sonunu adeta sihirli getirecek olan olmazsa olmaz silah olarak kitle harekatı tehdidini savururlar. Sırtlarını kasten ulusal bağımsızlık saçmalığına çeviren bazı devrimciler siyasi partilerde ve liderler arasında görülebilir. Fakat çok geçmeden onların sorgulamaları, enerjileri ve öfkeleri parti makinesini tıkar ve bu öğeler giderek yalnız başına kalır. Sonra tamamen bir yana bırakılır. Bu anda sanki diyalektik bir eş zamanlıkları varmış gibi sömürgeci polis de onların üstüne çullanır. Şehirlerde güvencede olmayan eski partilerinden militanların dıştaladığı ve liderlerin reddettiği bu istenmeyen tahrikçiler kırlara giderler. O zaman köylü kitlelerin söylediklerini hemen anladıklarını ve henüz yanıtlamaya hazır olmadıkları bir soruyu, "Ne zaman başlıyoruz?" sorusunu sorduklarını şaşkınlıkla görürler. Şehirlerden gelen devrimcilerle kırsal kesimin bu buluşmasına daha sonra değineceğiz. Şimdi eylemlerinin niteliğini göstermek amacıyla siyasi partiler konusuna geri dönmeliyiz. Siyasal liderler konuşmalarında ulusa bir isim verirler. Bu şekilde yerlinin taleplerine bir biçim verilir. Fakat kesin bir konu ve siyasal ya da toplumsal bir program yoktur. Belirsiz bir taslak vardır ve her şeye karşın bu taslak ulusaldır. Biz bunu askeri gereklilikler diye tanımlıyoruz. Konuşmalar yapan ve ulusalcı gazetelerde yazı yazan politikacılar halkın hayal kurmasını sağlarlar. Devletin gerçekten alaşağı edilmesini işlemezler. Fakat aslında okuyucuların ya da dinleyicilerin bilincinde korkunç bozgunculuk ateşini yakarlar. Ulusal ya da kabilesel dil sürekli kullanılır. Hayaller bir kez daha teşvik edilir ve sömürge düzeninin sınırlarının dışına taşma hayali kurulur. Bazen de biz zenciler, biz Araplar diye konuşurlar. Bu karışık terimler sömürge döneminde bir tür kutsallık kazanır. Ulusalcı politikacılar ateşle oynamaktadır. Çünkü bir Afrikalı liderin bir grup genç aydına dediği gibi, kitlelere hitap ederken iyi düşünün çünkü çabuk alevlenebilirler. Yazgının sömürgelerde oynadığı en korkunç oyunlardan biridir bu. Bir siyasi lider kitlesel miting çağrısı yaptığı zaman ortada kan var demektir. Fakat aynı lider çoğunlukla güç gösterisi yapmaya meraklıdır, bu gücü kullanmaya değil. Fakat ajitasyon, gidiş gelişler, konuşmaların dinlenmesi, bir yerde toplanan insanlar, çevredeki polisler, askeri gösteriler, yakalanmalar ve liderlerin sürgüne gönderilmeleri, bütün bu karmaşa halkın eyleme geçme zamanının geldiğini düşünmesini sağlar. Bu istikrarsız dönemlerde siyasi partiler sola sakinleşme çağrılarını artırır, sağda ise sömürgeciliğin liberal planlarını ortaya koyarak ufuklarını genişletirler. Halk da devrimci ateşini canlı tutmak ve kendilerini hazırlamak için cemaat yaşamındaki bazı dönemlerden aynı şekilde yararlanır. Örneğin, günlerce polisi peşinden koşturan, 4-5 polisi öldürdükten sonra öldürülen, suç ortaklarını ele vermemek için intihar eden haydut, bunlar halkın yolunu aydınlatan, hayallerini biçimlendiren ve kahraman olan kişilerdir. Filanca kahramanın bir hırsız, alçak, rezil biri olduğunu söylemek boş yere nefes tüketmektir. Sömürgeci polisin onu katletmesine neden olan eylem özellikle sömürgeciye ya da sömürgeci mülküne yönelikse ayrım çizgisi açık ve kesindir. Kimlik edinme süreci otomatik hale gelir. Bu olgunlaşma anlamına gelen süreçte fetih zamanındaki direniş tarihinin oynadığı role de dikkat etmemiz gerekir. Sömürge halkının en önemli kişileri, işgale karşı ulusal direnişe önderlik etmiş kişilerdir her zaman. Behanzin, Soundita, Samori, Abdülkadir, bu kişilerin hepsi eylemden hemen önceki dönemde tuhaf bir yoğunlukla yeniden canlanırlar. Bu halkın yeniden ilerlemeye, sömürgeciliğin başlattığı durgun döneme son vermeye ve tarihi yapmaya hazırlanmakta olduğunun kanıtıdır. Yeni ulusun yükselmesi ve sömürge yapılarının yıkılması iki nedenin sonucudur. Ya halkın kendi başına verdiği şiddete dayalı mücadelesi ya da söz konusu sömürge rejiminde bir fren işlevi gören komşu sömürge halklarının eylemi. Sömürgeleştirilmiş bir halk yalnız değildir. Sömürgecilik ne yaparsa yapsın, bu halkın sınırları dışarıdaki dünyadan gelen yeni düşüncelere ve yankılara açıktır. Şiddetin zamanının geldiğini, zaman zaman patladığını, bazı yerlerde sömürge rejimini alaşağı ettiğini keşfeder. Yerli için yalnızca bilgisel değil, aynı zamanda işlevsel bir rol oynayan şiddet. Tek bir sömürge bireyi bile bir daha Dien Bien Phu'nun olabilirliğinden kuşku duymamıştır. Tek sorun ellerindeki güçleri en iyi şekilde nasıl kullanacakları, nasıl örgütleyecekleri ve eyleme ne zaman geçileceğidir. Bu yaygın şiddet yalnızca sömürge halkı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda Dien Bien Phu'ların arttığının farkına varan sömürgecilerin tavırlarını da değiştirir. Bu nedenle sömürgeci hükümetleri büyük bir panik kaplar. Amaçları öncüyü ele geçirmek, kurtuluş hareketini sağa yöneltmek ve halkı silahsızlandırmaktır. Çabuk çabuk sömürge olmaktan çıkaralım. Cezayir gibi olmadan Kongo'yu sömürge olmaktan çıkaralım. tüm Afrika için anayasayı onaylayalım. Fransız Komüniyeti'ni yaratalım. Aynı Komüniyeti yenileyelim. Fakat Tanrı aşkına hemen sömürge olmaktan çıkaralım. Öyle bir hızla sömürgecilikten vazgeçerler ki, Bufeyt, Bueni'ye bağımsızlık verirler. Sömürge halkların tanımladığı Dien Bien Phu stratejisine, sömürgeci, devletlerin egemenliğine saygı temeline dayalı kuşatması stratejisiyle yanıt verir. Fakat şimdi şiddet atmosferine, yüzeyin hemen altında duran şiddete geri dönelim. Şiddetin olgunlaşmasına yönelik süreçte birçok şiddeti kontrol etme, çıkışı gösterme yolu olduğunu görmüştük. Fakat sömürge rejiminin kabileler arası ya da bölgesel savaşlarla dayattığı eğretilemelere karşın şiddet yoluna devam eder ve yerli düşmanını tanır. Çektiği bütün acıların farkına varır ve öfkesinin bütün gücünü bu yeni kanala akıtır. Fakat bu şiddet atmosferinden eylem içinde şiddete nasıl geçeceğiz? Bombayı kim patlatacak? Bu gelişme sömürgecinin mutlu varoluşunu dokunulmadan bırakmaz. Yerlileri anlayan sömürgeci bazı ilk belirtilerle bazı şeylerin olacağını anlar. İyi yerliler korkmaya başlar. Ezen yaklaştığında sessizlik çöker. Bazen bakışlar koyulaşır. Tavırlar açıkça saldırganlaşır. Ulusalcı partiler harekete geçmiştir. Çok sayıda miting yaparlar. Polis sayısı artırılır. Askerlere takviye edilir. Sömürgeciler, topraklarına sıkışıp kalmış çiftçiler alarma geçen ilk kişiler olur. Enerjik önlemler alınmasını isterler. Yetkililer gerçekten de bazı göstermelik önlemler alır. Bir iki lideri yakalar, askeri gösteri ve manevralar düzenler ve uçaklarla gösteri yaparlar. Fakat gösteriler ve savaş oyunları artık havada hissedilen barut kokusu halkın geri çekilmesi için yeterli olmaz. Bu süngülerle top ateşleri yalnızca saldırganlıklarını artırır. Hava dramatikleştikçe herkes her şeye hazır olduğunu göstermeye niyetlenir. Silahların kendi başlarına patlaması tam bu anda olur. Çünkü sinirler gerilmiş, korku artmıştır ve herkes tetiktedir. Tek bir sıradan olay bile yeterli olur. Cezayir'de Setif, Fas'ta Orta Koeris, Madagaskar'da Moramanga. Bastırma hareketleri bırakın ulusal bilincin gelişmesini durdurmayı tam tersine hızlandırır. Bilincin embriyonik gelişiminin belirli aşamasında sömürgelerdeki kitle katliamı bu bilinci artırır. Çünkü katliamlar ezenle ezilen arasında her şeyin şiddet yoluyla çözülebileceğinin bir işaretidir. Burada şunu belirtmeliyiz ki siyasi partiler silahlı ayaklanma çağrısı yapmamıştır ve bu tür bir ayaklanma için hiçbir hazırlıkları yoktur. Bütün bu baskıcı önlemler, korkunun bir sonucu olan bütün bu eylemler liderin kararı değildir. Lider olaylardan şaşkına döner. O anda sömürgecilik ulusalcı liderleri tutuklamaya karar verebilir. Fakat bugün sömürge ülkelerin hükümetleri kitleleri liderlerinden yoksun etmenin çok tehlikeli olduğunu iyi biliyorlar. Çünkü o zaman gem vurulmayan halk kanlı ayaklanmalara, isyanlara ve vahşi cinayetlere başlar. Kitleler kana susamış içgüdülerinin dizginlerini elinden bırakır ve sömürgeciliği, düzeni geri getirme gibi zor bir görevin verildiği liderlerini serbest bırakmaya zorlar. Sömürge sistemini yok etme görevine kendiliğinden şiddeti getiren sömürge halkı, kendilerini X ya da Y'yi serbest bırakın sloganıyla baş başa bulur. Dipnot. Tutuklanan lider aslında sömürge halkının otantik sözcüsü olabilir. Bu durumda sömürgecilik, yeni liderler yaratmak için gözaltı süresinden yararlanır. O zaman sömürgecilik liderleri serbest bırakacak ve onlarla tartışmaya girecektir. Sokaklarda dans etme zamanı gelmiştir. 6. ayrımın sonu. Sayfa 57. Devamı 7. ayrımda.